Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Savaş Tuzakları. Yazarı Profesör Doktor Doğan Aydal. Türü güncel. Motto Yayınları 3. baskı Mayıs 2022. ISBN numarası 978-605-2173-27-5. Bu kitap 182 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 7 Nisan 2023. Kurum telefonu 0212-359-7659. Kitabın kapak resmi. Savaş Tuzakları. Bir dünya kübü yer almış. Bu dünya üzerinde Avrupa, Asya ve Afrika gözüküyor. Neyse, bu dünyanın üstünde bir tank işareti, bir Hristiyan haçı, bir hilal, bir İsrail yıldızı, öbür tarafında bir harp uçağı, onun altına gelince bir petrol çıkarma tesisi, bir makineli tüfek ve paralar, genellikle dolarlar. Arka kapak. Maden savaşları, petrolsüz dünya, enerji kan kokuyor, sular kızıl akacak ve enerjiye açılan karanlık kapılar adlı kitapların yazarından soluk kesecek bir kitap daha. 2010 yılında ortalığa sürülen WikiLeaks'in ülkemiz ve diğer ülkeler için açıkladığı belgelerin tesadüfen açıklanmadığı, bazı ülkelere aba altından sopa göstermenin bir tekniği olarak piyasaya şuurlu olarak sürüldüğünü sonuçlarıyla göreceksiniz. ABD 2001 ikiz kulelerin vurulması küçük ölçekli bir iç savaş mıydı? Afganistan, eroin ticareti, maden ticareti, Tacikistan, atom bombası yapımı ile ikiz kulelerin vurulması arasında bağlantılar var mıdır? Derin dünya devleti gerçekten var mı? Suriye olayı bir derin dünya operasyonu mu? Ülkemizde her nükleer santral ihale sonrası askeri darbe, muhtıra, postmodern darbe, kalkışma yaşanmasının sebepleri nelerdir? Nabucco projesi neden hayal oldu? Kıbrıs doğalgazları ülkemizi bekleyen esas tehlike nedir? Yarbay Ralph Peter kimdir? Büyük Orta Doğu projesi ile bağlantısı nedir? ABD Dışişleri Eski Bakanı Condoleezza Rice, Orta Doğu'da haritalar değişecek cümlesini niçin söylemiştir, ne oldu? Arap Baharı'nı kimler planladı, sonuçları kimlere yaradı? Yok olan tarım, hayvancılık, madencilik, balıkçılık, sularımız, yanlış enerji tercihlerimiz, iç göçler ve sorguladığımız birçok şey. Kötülerin kazanması için iyilerin seyirci kalması yeterlidir. Doğan Aydal, 2007. Var olma sebebinizin gereklerini yerine getirmiyorsanız siz zaten yoksunuz demektir. Doğan Aydal, 2008. Yazdığınız kitap bittiğinde yüreğiniz iyi ki yazdım diyorsa o kitaptır. Demiyorsa yazdıklarınız sadece yazılı sayfalar topluluğudur. Doğan Aydal, 2009. Eğer aklınızın söylediklerini yüreğiniz ile yazmamışsanız bir şey yazmış sayılmazsınız. Doğan Aydal, 2010. Gidecek başka bir yerim yok. Ülkem için söyleyebileceğim her şeyi şimdi söylemeliyim. Doğan Aydal, 2011. İyi ki yazdım. Şubat 2019. Savaş Tuzakları. Profesör Doktor Doğan Aydal. 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Maden Jeolojisi Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. İngilizce eğitimini International House Hastings, master ve doktora eğitimini ise Leeds Üniversitesi İngiltere'de tamamlamıştır. 1976 ile 1980 arasında. Kısa dönem askerlik öncesi ve sonrasında MTA Genel Müdürlüğü çeşitli birimlerinde çalışan Aydal, 1982 yılı sonunda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde yardımcı doçent doktor ünvanı ile göreve başlamış ve 1991 yılında doçent ünvanı almıştır. 1994 yılında bir dönem ABD Cincinnati Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bilimsel araştırmalarda bulunmuştur. Halen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Madencilik, enerji politikaları, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri üzerine uzmandır. Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı, Başbakan Danışmanlığı, TBMM'de Danışmanlık, Sümer Holding Yönetim Kurulu Üyeliği, Kastamonu Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Senato Üyeliği ve Afrika Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur. Aydal, Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya kıtasındaki 60 ülkede çeşitli bilimsel araştırma, inceleme ve gezilerde bulunmuştur. Çeşitli konularda yazılmış 13 kitabı da bulunan Aydal'ın yurt içi ve dışında birçok makale ve tebliği bulunmaktadır. Maden savaşları, petrolsüz dünya, enerji kan kokuyor, sular kızıl akacak ve enerjiye açılan karanlık kapılar adlı kitapları toplum tarafından çok tanınmış ve bu kitaplar üzerine 15 ayrı TV kanalında onlarca TV programı yapılmıştır. Birçok gazete ve dergide yüzlerce haber ve röportajı yayımlanmıştır. Ön söz. Çok zordur ülkenin hassas konularında yazmak. Yazacağınız her kelime, her satır, her cümle, her paragrafı defalarca okumak zorundasınızdır. Konu ülkedir ve sizin hata yapma lüksünüz yoktur. Yazılacak konuda topladığınız veriler doğruya en yakın olmalı, yorumlarda farklı anlamlara çıkabilecek kurgu olmamalıdır. Eğer niyetiniz bağcıyı dövmek değil de bağa girmek ise mesele yoktur. Devlet veya hükümet tarafından herhangi bir sebeple yapılan bir hata varsa bunu kıvırıp bükmeden yazmalısınız. Ancak bunları yazarken her iki kurumun itibarını da düşünmek zorundasınızdır. Bizim niyet ve hedefimiz de hem devlet hem de millet çıkarları üzerinedir. Yazarken zorlandığıma, adeta bıçak sırtında gider gibi yazdığım bölümler olduğuna emin olabilirsiniz. Niyetim halistir. Okuyacak gözler, dinleyecek kulaklar için yazdım bu kitabı. Görmeyen gözlere, duymayan kulaklara kim ne anlatabilmiş, kim ne gösterebilmiş ki ben becerebileyim? Birçok kişinin farkında olduğu ama bir türlü tamamını şekillendirip yorum yapmadığı, yapamadığı WikiLeaks belgeleri, ABD 2001 İkiz Kulelerin vuruluşu, Suriye olayları, dünyayı yöneten üst akıl, Orta Doğu, Kıbrıs doğalgazları, Filistin-İsrail-Arap Baharı gibi birçok konuyu elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Birbirinden farklı gibi görünen konuların takdimi de çok zordur. Okur konudan kopmamalı, ya bu konuda şimdi nereden çıktı dememelidir. İşte bu sebeple kitabı TV dizilerinde kullanılan konu anlatım formundaki teknik ile yazdım. Birbiriyle bağlantısız gibi görünen konuların en baştan en sona kadar birbirlerinin parçası olduğunu kitap tamamlandığında birlikte göreceğiz. Bu biçim ve düzende bir kitap yazmanın bir başka zor tarafı da yazım stilidir. Konu ciddidir, konu önemlidir. Ama konu bir o kadar da ilgi çekicidir. Öyle bir anlatım, usul ve şekil bulmalısınız ki, böylesine çok önemli bir konuyu sokaktaki vatandaşa dahi okutabilmelisiniz. Kişi akademik bir kitap okuduğu hissine kapılırsa 4. sayfadan sonrasını okutamazsınız. Bunu yaparken çok sıradan bir şekilde de yazamazsınız. Yazarsanız sizi tenkit etmek için kuyrukta bekleyen, yani hiç kitap yazmaz, birçok akademisyeni kapınızın önünde ertesi gün görürsünüz. Hiçbir kusur yoksa da nasıl olsa bir virgülünüz, bir noktanız eksiktir. Ya da ne bileyim, bir şekil üzerindeki yazı ters yazılmıştır. Kitap konuları sebebiyle siyasi unsurlar da içermektedir. Bu sebeple sizi tenkit etmeye hazır binlerce sokak siyasetçisi de sizde buldu kusurları söylemek için kahve köşelerinde, nasılsa yolu buralara düşer diye yay gibi gerilmiş bir vaziyette sizi beklemektedir. Tenkit kitabı yazmak kolaydır. Ama tenkit ettiğiniz her konunun çözümünü de beraber sunabildiğiniz kitap yazmak zordur. Yazdıklarınız hem tenkit ederken hem de çözüm sunarken gerçekçi ve inandırıcı olmalıdır. Dayandığınız veriler az tartışılır olmalıdır. Az tartışılır diyorum çünkü her veriyi bir şekilde tartışabilirsiniz. Konu ve anlatılanlar tenkit edici olduğu kadar uyarıcı ve yönlendirici de olmalıdır. Ama asla ukalalık sınırları içinde olmamalıdır. Gerçi ne kadar doğru söylerseniz söyleyin, burnundan kıl aldırmayan bir kısım devlet ricali sizi kesinlikle dikkate alacak, hatta gereğini yapacak ama sizi asla gerçekten anlamış olmayacaktır. Varsın olsun, mesele şahsımız değil, ülke çıkarlarıdır. İşte böylesine zor bir iş yapmaya çalışıyorum. Yazdıklarımı her vatandaşımıza beğendireceğim gibi bir gayret içinde de değilim. Çünkü yazdığım konular zaten daha başlangıçta birçok çevrenin tepkisini çekecek konulardır. Devleti soyanın, bunlara göz yumanın, basit çıkarlar için ülkeyi satma noktasına gelenlerin yazdıklarımı beğenmesi mümkün müdür? Şimdi ve geçmişte yazdıklarım sebebiyle koltuklarından olan ve gelecekte de koltuklarından olacak olan devlet zevatının yazdıklarımı beğenmesi mümkün müdür? Tabii ki hayır. Dileğim devlet içinde ve hükümette etkili, yetkili konumda olanların bu kitapta yazdıklarımı da ön yargısız okumalarıdır. Okumalılar ki ülkemiz adına daha fazla geç olmadan alınacak bir tedbir varsa alabilsinler, yapılacak bir iş varsa yapabilsinler, söylenecek bir söz varsa söylesinler. Zira yarınlar çok geç olabilir. Kitap hazırlıkları ve yazım safhası da oldukça sıkıntılıdır. Yazdıklarınızı konuşacak ve tartışacak bir çevreye sahipseniz bu zorlu dönem nispeten daha kolay geçer. Ben de samimi olarak itiraf etmeliyim ki oldukça iyi, moral veren, tartışan, olumlu ve yapıcı tenkit ve uyarılarda bulunan bir arkadaş grubuna sahibim. Değerli moral kaynaklarım, iyi ki varsınız. Şubat 2019, Doğan Aydal. Giriş. Bir gün bir hikaye okumuştum ve özü çok hoşuma gitmişti. Adı Sarı Buffalo idi. Hikayeyi o kadar çok anlam yükleyebilirdiniz ki seçin seçebildiğinizi. Gelin isterseniz önce hikayeyi anlatayım, sonra yükleyebileceğimiz anlamlara bir bakalım. Olayın geçtiği yer Afrika ormanları. Yer olarak isterseniz Güney Afrika'da diyebilirsiniz. İsterseniz Botswana'da, Okavango Deltası ya da Tanzanya'da veya Kenya'da Serengeti savanları diyebilirsiniz. Önemli olan sarı buffalo ve aslanlar. Hikaye bu ya, büyük bir buffalo sürüsü hep bir arada otlamaktadır. Zamanla kendilerini gözleyen fakat kalabalık olmaları sebebiyle kendilerine zarar veremeyen bir aslan sürüsünün farkına varırlar. Aslan sürüsü buffalolara kalabalık oldukları için yaklaşmamaktadır. Ama oradaki varlıkları bile buffalo sürüsünde sürekli bir huzursuzluk yaratmaktadır. Sonunda aslanların şefi buffalo sürüsünün şefine konuşma teklif eder. Konuşmada buffalo sürüsünden hiç rahatsız olmadıklarını, ancak içlerinde bulunan ve sarı renkli olan buffalonun gözlerini sürekli rahatsız ettiğini söyler. Eğer bu sarı buffaloyu kendilerine verirlerse diğer buffaloları bir daha rahatsız etmeyeceklerini ifade ederler. Buffaloların şefi çok kızar ve böyle bir şeyin asla olamayacağını söyler. Ancak aslanlar nöbete devam ettikçe buffalolardaki huzursuzluk daha da artar. Sonunda buffalolar üst güvenlik konseyini toplarlar. Müzakereler, karşılıklı atışmalar, bağırışmalar eşliğinde uzunca sürer. Neticede bu huzursuzluğun bütün sürüyü perişan ettiğini ve aslanların teklifini kabul etme zamanının geldiği konusunda anlaşırlar. Aslanların önüne sarı buffaloyu bırakırlar. Aslanlar büyük bir iştahla sarı buffaloyu yerler. Kalan et parçaları akbabalar tarafından kemiklerinden sıyrılırcasına temizlenir. Kalan kemiklerin üzerinde sinekler uçuşmaktadır artık. Aslanlar bir müddet buffalolara yaklaşmazlar. Buffalolar bu geçici baharın getirdiği temiz havayı derin derin birkaç gün solurlar ama bu barış ortamı çok da uzun sürmez. Bir sabah gün ışığı ile beraber aslanlar yine gelmişler ve dikkatlice sürüyü süzmektedirler. Birkaç günlük bekleyişten sonra buffalo şefi ile aslanların şefi tekrar buluşurlar. Konuşmalar bir tek farkla tamamen aynıdır. Aslanlar gözlerini rahatsız eden beyaz benekli buffaloyu istemektedirler bu kez. Hikaye böylece beyaz buyruklu, kısa boynuzlu, yassı kafalı buffaloların aslanlara verilmesiyle aylarca devam eder. Gün gelir bir de bakarlar ki o haşmetli sürü azala azala küçücük bir topluluğa dönmüş. Aslanlar ise yedikçe çoğalıp hatırı sayılır bir güce ulaşmışlar. Yine günlerden bir gün aslanların şefi haber göndermiş. Toplantıya falan gerek yok. Bize 2-3 tane buffalo gönderin diye. Buffalo Güvenlik Konseyi toplandığında etraflarına bakıp sürüde hiçbir buffalonun kalmadığını görmüşler. Buffalo şefinin toplantı sonunda söylediği bir cümle bütün topluluklar için hayati ders olacak niteliktedir. Buffalo şefi arkadaşlar, biz savaşı ne zaman kaybettik biliyor musunuz diye sormuş. Kimseden bir ses çıkmayınca da cevabı kendi vermiştir. Sarı buffaloyu aslanlara verdiğimiz gün demiş. Arkadaşlar, sevgili halkım, kıymetli okurlar, bizim sarı buffalomuz neresidir? Kıbrıs mı, Ege Fırat'tı mı, Doğu Güneydoğu Anadolu mu, Kerkük Musul mu, Filistin mi, Lübnan mı, Suriye mi, İran mı? Sizce neresidir? Dipnot. Bu giriş kısmını Mart 2009'da yani tam 10 yıl önce basılan Enerji Kan Kokuyor kitabım için yazmıştım. Günümüze çok fazlasıyla uyduğu için tekrar yazdım. Sahi sizin sarı buffalonuz neresi? 1. ayrının sonu. Sayfa 4.